Ayrım 24. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Sayfa 252. Solun kozunu almak için. Eski birikimleriyle yalan dolu yıllar geçiyor, diplomatik ataklar, göz boyamaları ve kandırmacalar dışında insan hakları politikaları hiç değişmiyordu. İşkenceye karşı uluslararası belgelere taraf olunuyorsa da gözaltında ve cezaevlerinde yaşananlar değişmiyordu. İşkence olayları münferit birer olaydır demenin olanağı yoktu. Asıl gözaltına alınıp da işkence ve insanlık dışı davranışlarla karşılaşmama münferit olaylardan sayılıyordu. Evreninki gibi Özal'ınkinin de her halinden iç ve dış politikada insan hakları sorunlarının yeri olmadığı şaşılacak örneklerle ortaya konuluyordu. Örneğin Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran, Afganistan, Şili, Guatemala ve El Salvador'daki insan haklarına aykırılıkları konu alan karar tasarısına 3 ayrı tutum takınabiliyordu. Türkiye, İran'daki insan haklarına aykırı davranışları eleştiren tasarıya aleyhte oy kullanırken, Afganistan'daki aykırılıklarla ilgili tasarıya lehte oy kullanıyordu. El Salvador, Şili ve Guatemala ile ilgili tasarı için çekimser kalabiliyordu. Koordinatörlüğünü Kanada'nın yürüttüğü Batılı Ülkeler grubunca söz konusu ülkelerdeki insan haklarına aykırılıklardan derin kaygı duyulduğu belirtilen tasarılar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 24 Aralık 1985 tarihinde oylanıyordu. Yalanın belirlediği siyasal ortamda zaman zaman küçük sahteciliklere de başvuruluyor, solun kozunu elinden almak için adı demokrasi olan vakıflar bile kuruluyordu. Demokrasi ve insan hakları ticareti başlıyordu. Biz aslında bu vakfı kurmakla solun kozlarını elinden almak istiyoruz. Kuruluştaki düşüncenin özünde yatan bu. İnsan hakları, demokrasi, uluslararası hukuk, ülkede hukuk düzeninin sağlanması gibi kavramlar ve uygulamalar, Türkiye'de genellikle solun önemli propaganda araçlarından biri olduğu yıllardır. Şimdi bu vakıf aracılığıyla artık bu kavramları biz de işlemeye çalışacağız. Bu vakıf, ANAP'ın siyasi atağı olarak değerlendirilmeli. Solun kozunu elinden alma vakti, Yalçın Doğan, 9 Mart 1987 Cumhuriyet. Bu tecimsel yaklaşım, Türk Demokrasi Vakfı'nın önde gelen kurucularından birinindi. ANAP İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı. Ulvi hislerine ve yüce fikirlerine inanan yoktu. ANAP'lılar kendi felsefelerine yakın kişilerden ve kendi aralarında seçtikleri milletvekilleriyle solun kozunu elinden almayı düşünüyorlar. Bu arada aralarına vakıf kurucuları olarak bazı iş adamlarını alıyorlar. Demokrasiyi benimsetmek için yola çıktıklarında akıllarına sadece iş adamları ve kendilerine yakın insanlar geliyor. İşçiler ya da başka gruplardan insanlar değil. Türk Demokrasi Vakfı'nın kurucuları arasında Üstün Ergüder, Altemur Kılıç, Güneş Taner, Nurettin Koçak, Mehmet Gök, Ali Lütfi Karaosmanoğlu, Ahmet Ateş Aykut, Ersin Kalaycıoğlu, Aycan Çakıroğulları, Yılmaz Altuğ, Necat Eldem, Şarık Tara, Necdet Aygün, Seçkin Fırat, Süha Tanık, İmren Aykut, Eyüp Aşık, Cavit Kavak, Ergün Özbudun, Mesut Yılmaz, Kazım Yücelen, Suat Bilge, İlhan Aküzüm ve Mükerrem hiç yer aldılar. Ayrıca işin özünde çok başka bir nokta daha var. ANAP madem ki demokrasiyi yerleştirmek ve yaygınlaştırmak istiyor, o zaman neden 1402 sayılı sıkı yönetim yasasıyla üniversiteden atılan öğretim üyelerinin dönmesini sağlamıyor? Neden siyasi yasakları kaldırmıyor? Sendikalar yasasını neden çağın gereklerine uygun hale getirmiyor? Polis vazife ve selahiyetleri yasasının kapsamını neden baskı aracı olarak kullanıyor? Yargıç önünde aklanmış insanlara hala neden pasaport vermiyor? Karakollarda dayakların önüne neden geçmiyor? İşkenceler neden hala sürüyor? Bu soruların yanıtlarını bulabilseler, bu soruların üstesinden gelebilecek olsalardı, solun kozunu elinden almak için Türk demokrasisini bir vakfa emanet ederler miydi? birkaç panel düzenlemekten öte gidemeyen çalışmalarında hiçbir zaman insan haklarına aykırılıkları, işkenceyi tartışma konusu yapmadılar. Demokrasi konusunda yuvarlak laflar etmekle yetindiler. Fareyi zorla yedirdiler. Genç milletvekili, gerçekleri yatsımakla hiçbir yere varamayız diye başlıyordu konuşmasına. Özellikle 12 Eylül'den sonra dayak ve işkencenin daha da artarak birçok ocağı söndürdüğünü, birçok insanın canından ettiğini, sakat bıraktığını kim yatsıyabilir diye soruyor. Evreninki ile Özal'ınki arasında hiçbir ayrım olmadığını örnekleriyle anlatıyordu. Güneşi de inkar edelim isterseniz. Bu neyi değiştirecek söyler misiniz? Aydınlığı nasıl açıklayacaksınız söyler misiniz? İnsanların gözlerinin bağlanarak falakaya yatırıldığını, günlerce hatta aylarca kum torbalarıyla, su hortumlarıyla dövüldüğünü, makatlarına cop sokulduğunu, çırılçıplak soyularak onurlarıyla oynandığını, cinsel organlarından, dillerinden, el ve ayaklarından elektrik verildiğini kim yatsıyabilir? Bunları yatsımak kime ne kazandırır? Sayın milletvekilleri, oturup düşünmenin ve artık bazı gerçekleri kabul etmenin zamanı gelmiştir ve hatta geçmektedir. Bugün bize doğrudan doğruya yönelik olmayan dayak ve işkencelerin, onur kırıcı uygulamaların yarın bizleri mağdur etmeyeceğine ilişkin en küçük bir garantimiz yoktur inanın. Sayın Demirel, Sayın Ecevit, Sayın Erbakan, Sayın Şerafettin Elçi, Sayın Celal Paydaş, Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın Ahmet Türk de birer milletvekiliydiler. Sayın Başbakan, size soruyorum. Bilinen bahanelerle bir gün yine bir düdük çalınıp birileri kendilerini konsey olarak ilan ederse ve sizi de aynı biçimde mağdur etmeye kalkarsa güvenceniz nedir? Eski başbakanlar, bakanlar ve milletvekilleri gibi onur kırıcı davranışlarla karşılaşmayacağımız nereden bellidir, söyler misiniz? İşte aramızdalar, Sayın Demirel'in, Sayın Anadolu'nun, Sayın Yılmaz'ın, Sayın Türk'ün suçları neydi, söyler misiniz? Dayak ve işkenceden mağdur olanlar inanın yalnız SHP ve DYP'nin seçmenleri değildir. Bu sorunun ANAP'lı seçmenlerin de ortak sorunu olduğunu artık kabul edelim. Örnek mi istiyorsunuz? Gidin Digor'un Dağpınar kasabasının eski belediye başkanı Ali Rıza Erkmen'den, Tarım Kredi Kooperatifi eski başkanı Kazım Subaşı'ndan çektikleri işkenceyi, gördükleri zulmü sorun. Bu insanlar ne SHP'li ne DYP'lidir, ANAP'lıdır. ANAP'ın ileri gelenleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11-2988 tarihli 21. bileşiminde SHP Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın gündem dışı konuşması. ANAP'tan örnekler genel kurulun iktidar sıralarından atılan sözleri noktalıyor, gürültüleri sonlandırıyordu. Kurşunun adam ayırmadığı ortamda, işkencenin de adam ayırmadığı artık biliniyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarları insan haksızlıkları çığlıklarıyla yankılanıyordu. Bir ülkenin cezaevlerinde insan hakları ayaklar altına alınarak tutuklu ve hükümlülere baskı ve işkence yapılıyorsa, o ülkenin yöneticilerinin demokrasiden söz etmeleri insanları aldatmaktan başka hiçbir şey ifade etmez. Çünkü demokrasilerde temel koşul insan haklarıdır. İnsan haklarına saygı yoksa demokrasi de yoktur. Şimdi de ülkemiz cezaevlerinde insan haklarının ne durumda olduğunu bazı örneklerle ortaya koymaya çalışacağım sevgili milletvekilleri. Metris cezaevindeki bazı tutukluların mahkeme huzurundaki beyanları şöyle. Tuvaletin tıkanmasını göze alamıyorduk çünkü bize yedireceklerdi. Başka bir koğuşta, kaşık elde herkes payına düşeni yemişti. Süt yensiz, kilotsuz, gömleği yırtık mahkemeye gidenlerimiz oldu. Askerlerin arasında üstleri açık gelen kızlar oluyordu. Karavanada gelen sabah çaylarını işenmesi, yemeklere avuç avuç kum hatta taş atılması, siyasi tutuklulara yöneltilen saldırıyı gösteriyor sanıyoruz. Havalandırmanın ortasında binanın pis su logarı vardı. Ceza olsun diye başımızı bu pis suyun içine sokuyorlardı. gardiyan postalıyla başımıza basıp nefes almak için açılmış ağızlarımıza bu iğrenç suyun girmesini sağlardı. Eğitim anında yapılan toplu işkence sırasında elini sopadan kaçırdığı için bir arkadaşımız soyulup domaltılarak kıçına cop sokuldu ve biz önünden merasim geçişi yaptırılarak kendisini seyrettik. Ne zaman oldu bu? Ordu milletvekili İhsan Nuri Topkaya bizim dönemimizde de olmadı diyebilecek kadar ileri ölçüde anaplıydı. Ölümün bile seslenmediği bir toplumun geleceğini belirleyen milletvekillerinin oluşturduğu bir iktidar iş başındaydı. Yeniden seçilmekten başka bir düşünceleri yoktu. Yeniden seçilmek gelecek demekti, refah demekti. Özal seçilebilmek için her milletvekili 500 milyon harcadı. Bu parayı kurtarmadan hiçbir milletvekili erken seçimi kabul etmez dememiş miydi? 28 Temmuz 1987. Size tarih verebilirim efendim. Şimdi sanık Adnan Güllüoğlu'nun beyanlarına geliyorum. Ölüm orucuna gidenlerden birisi de benim. Cezaevinde bizim koğuşta 5 kişinin makatına cop sokuldu. Bunu gözlerimle gördüm. Beni falakaya çektiler. Çırılçıplak soyup askıya aldılar ve elektrik vermeye başladılar. Bu işkenceleri minik diye adlandırılan uzun boylu esmer tenli bir asker yapıyordu. Asteğmen Minik ile cezaevi iç emniyet amiri Esat Oktay Yıldıran birlikte hücre kapısını açarak fareyi bana yedirmek istediler. Ben uzun süre fareyi yememek için direnmeme rağmen fareyi parça parça bana zorla yedirdiler. 12 Eylül'den sonra örgüt üyeliğinden 15 yıl, slogan atmaktan 8 yıl, 9 ay silah bulundurmaktan 8,5 yıl, Kürtçe konuşmaktan 1 yıl olmak üzere toplam 33 yıl, 2 ay hapis cezasına mahkum edilen Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zan'a benzer olaylara tanık olduğunu anlattı. Zan'a insan onuruyla bağdaşmayan uygulamalara karşı direndiğini belirtirken, gözümün önünde insanlara bok yedirdiler, balgam yalattılar, yemeklerini işeyip öyle yedirdiler, makatlarına cop sokup yalattılar, bok çukurunda yüzdürdüler. Bir gün 7-8 işkenceci bir arkadaşın boğazına sarıldılar. Yakaladıkları canlı bir cordonu, iri fare, ağzından içeriye copla da iterek midesine yolladılar. Adamcağız çıldırdı. Dışarıya çıktıktan sonra da öldü diyordu. 17 Kasım 1991. Kimsenin kılı bile kıpırdamıyordu. Ama Türkiye'de olup bitenler daha anlaşılır oluyordu. Evet sevgili milletvekilleri, insanlara fare yedirilen, makatlarına cop sokulan, çaylarına işenen ülkemizde insan haklarını arıyoruz, demokrasiyi arıyoruz. Bugün bana, yarın sana. İçimizde tuvalet pisliğiyle banyo yapmak zorunda bırakılan milletvekilleri var. Unutmayalım. Tutuklu ve hükümlere cezaevlerinde yapılan haksız ve insanlık dışı uygulamalar konusunda SHP Kars Milletvekili ve 12 arkadaşının verdikleri meclis araştırma önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Mayıs 1988 tarihindeki ön görüşme tutanakları. Darbeden 8 yıl sonra Özal yönetiminde bu durumda olan cezaevlerinde Evren yönetiminde nasıl yaşandığını bilmek hiç zor olmasa gerek. 12 Eylül'den 1 yıl sonra cezaevlerinde 95 bin tutuklu ve hükümlü vardı. Bu sayı 1987'de 52 bin, 1990'da ise 45 bin oldu. İşkenceden değil AIDS'ten. Unutulmayacak insanlık dışı öylesine çok olay yaşanıyordu ki hiç kimse yapılanları yalanlamaya bile yanaşamıyordu. Böylesine savlar karşısında susmak Özal'ınki ile Evren'inki arasındaki farkı sıfıra indiriyordu. Özal iktidarının 22. ayında 1985 yılının sonbaharında Erzurum askeri cezaevinin koğuşlarına giren görevliler apar topar topladıkları tutukluları İte kaka revire sürüklüyor, sorgusuz sualsiz iğne yapmaya başlıyorlardı. Erzurum askeri cezaevinde 10 gün boyunca günde ortalama 30-50 arasında iğne yapılan tutuklulardan bazılarının adları şöyle sıralanıyor. Yalçın Temur, Ekrem Demirel, Mehmet Çalık, Şener Açıkgöz, İbrahim Aydın, Sinan Demir, Özcan Kahveci, Mehmet Yılmaz, Beşir Çavuş, Ali Alkan, Temel Koç, Yücel Çiftçi, Erşan Tahiroğlu, İsmet Garan, Şahnan Öztürkcan, Zeynel Demirçi ve Ali Küçük, Kemal Kesen, Fahri Taban, Şerafettin Çelik, Cavit Okal, Mustafa Böbrek kobay olarak kullanıldık. Oral çalışlar 2000'e doğru 14 Ağustos 1988. Evren iktidarının son yılında 1983 yazında İstanbul Metris cezaevinden bazı tutuklular Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderiliyor. Günlerce bilmedikleri ilaçlar içiriliyordu. İstanbul Metris cezaevinden alınarak Profesör Doktor Turhan İtil ve Profesör Doktor Ayhan Songar tarafından denek olarak kullanılan tutukluların bazılarının adları şöyle sıralanıyor: Oğuz Ataçınar, Mustafa Dalkıran, İbrahim Bingöl, İbrahim Erdoğan, Kadir Güzelçay, Sabri Temel, Refah Modun, Faruk Ereren, Mustafa Kamil Uzuner, Murat Karabulut, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı İkinoğlu Askeri Mahkemesi'ne 16.5.1985 tarihinde verilen 18 imzalı dilekçe ile yapılan suç duyurusu. Bu savlar o günlerde araştırılamıyordu. Bugün de araştırılıp soruşturulmuyor ama yarın ne olacak hiç kimse bilmiyor. Evreninki de Özal'ınki de tarihin yüz kızartıcı örneklerini anımsatıyor olsa da, korkuyla süslenen suskunluk bozulmuyor, savlar belleklerde ya da tutanaklarda kalıyordu. Suçlu ya da suçsuz, onlarca genç insan ilaç tekerlerinin denekleri olarak kullanılıyor, özgürlüklerinden yoksun insanların sırtından HZI Vakfı'nın kasaları doluyordu. HZI Vakfı'nın başkanı Profesör Turhan İtil'in yürüttüğü, Türk teröristleri üzerinde araştırmaya katılan öteki bilim adamları arasında Profesör Güner Omay, Profesör Ersen Arşeven, Profesör Ayhan Songar ve Doktor Mahir Bozan da vardı. Kendi tanımlarıyla 2700 terörist üzerinde yapılan bu araştırmanın sonuçları Türkiye'de teröristlerin rehabilitasyonu uluslararası sempozyumunda tartışıldı. Dış Politika Enstitüsü tarafından 11-12 Ekim 1983'te İstanbul'da düzenlenen sempozyuma Paul Henze, İhsan Doğramacı, Bülent Akarcalı, Altan Günalp, Aydın Yalçın, Ayhan Songar, Fethi Çelikbaş, Abdullah Erdoğan, Ahmet Çağlı, Ali Dizdaroğlu, Ali Haydar Cengiz, Naci Tuncer, Altan Soysal, Andre Dekoka, Atilla Yayla, Bruce Hoffman, Cahit Özdikiş, Ertem Türker, F. Ferrakuti, Güner Omay, Heath Lowry, Hüseyin Ağca, H. Turgut, Jakob Sundberg, Konrad Kelen, Martin Abend, Mehmet Ural, M. Yula, M. Leden, Mustafa Erkal, M. Tören Yücel, Muzaffer Akkaya, C. Livingstone, Orhan Ergüder, Oktay Öel, Recep Ergun, Saffet Arıkan Bedük, Simon Borgin, Sulhi Dönmezler, Şemsi Gök, Turhan İtil, F.S. Pisano, Yıldırım Türkmen, Yonah Alexander katıldılar. Toplantıya katılanların kim kimdirleri, Türkiye'de temel insan hak ve özgürlüklerine nediri anlatmaya yetiyordu. Halktan 7,5 milyon oy alarak iktidara gelen Sivil Özal'ın gücü soruşturma açmaya bile yetmiyordu. Vakfın kapısına giden Sağlık Bakanlığı görevlilerine böyle bir kovuşturmaya Genelkurmay'ın izin vermediği bildiriliyordu. Yine susuluyor, yine yalanlanamıyordu. Türkiye'de işkence anayasa ve uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış ve ceza yasasında yaptırımlara bağlanmış olmasına karşın yaygın bir biçimde sürüyordu. Özal Evren'den aldığı mirası gözü gibi koruyor, Özal'ınkiler de tıpkı Evren'inkiler gibi güçlerini anlatmak için işkenceye başvuruyorlardı. Özal'ınkinin Evren'inkinden tek ayrımı, işkenceye karşı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine imza atılması oluyordu. İmza atmak elbette yetmiyordu ama böylesine önemli belgelere taraf olmak, yaptırımlarını birer iç hukuk kuralına dönüştürmek, göz boyacılığı yeni yalanlara kaynaklık ediyordu. Sözleşmelerin imzalanıp onaylanması büyük reklamlarla iç ve dış kamuoyuna duyuruluyor, insan hakları alanındaki somut gelişmeler olarak anlatılıyordu. Ancak bir türlü iç hukuka yansımıyor, insan hak ve özgürlükleri konusundaki yalan üretimini noktalamıyordu. İşkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin taraf devletlere işkenceyi önleyecek yasal, idari, yargısal önlemler alma yükümlülüğünü getirmesinde, işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi'nin ise uluslararası kuruluşlar eliyle fiili denetim getirmesinde ipleyen olmuyor, işkence de, yalan da önlenemiyordu. En güzel yalanın güldüren yalan olduğunu söyleyenler yanılmıyorlardı. İşkencenin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeleri birer iç hukuk kuralı haline getiren Türkiye, aynı sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklere uyma konusunda yine yalana, yine yatsımaya başvuruyordu. Yıldırım Akbulut başkanlığındaki 47. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitesi'ne gönderdiği raporda, uluslararası af örgütü gibi hükümet dışı kuruluşların öne sürdüğü insan haklarına aykırılık savlarının her birini araştırmak için bir çaba göstermediğini açık açık yazabiliyor ve kuşku duyulacak bir durum olmadığını söyleyerek bir aldırmazlık örneği daha veriyordu. Dışişleri Bakanları olarak hazırlanmasında Mesut Yılmaz ve Ali Bozer'e sorumluluk yükleyen bu hükümet raporunun adı, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'ye verilen 1989 Türkiye raporudur. 10 Mayıs 1990. İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi uyarınca da, işkencenin önlenmesi Avrupa Komitesi de Türkiye'de araştırmalar yapıyor, raporlar hazırlıyor ve bu raporlara yanıt veriliyordu. Her şey tıkır tıkır işliyor görünüyor ama Türkiye'de işkence bitmiyordu. Örneğin Avrupa Komitesi'nin 9-21 Eylül 1990 tarihi ile 29 Eylül-7 Ekim 1991 tarihlerinde Türkiye'de yaptığı iki ayrı araştırmayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nın alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkındaki yıllık izleme raporu, yıllardır insan hakları alanında söylenen yalanların kanıtıydı. İşkencenin sözünü ettirmeyen İçişleri Bakanlığı gözaltı talimatnamesi hazırlıyor ve 1 Mayıs 1991'de valiliklere genelge ile duyuruyordu. İşkence yıllardır yatsıyan İçişleri Bakanlığı sorgulama ve ifade alma talimatnamesi hazırlıyor, 6 Ağustos 1991'de yürürlüğe koyuyordu. İnsan haklarını arkasına sığınılacak bir terör nedeni olarak gören İçişleri Bakanlığı, polis okullarında insan hakları dersi okutmaya başlıyordu. 14 Şubat 1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderilen yıllık izleme raporu da benzerlerinde olduğu gibi derme çatma bir mantıkla örülen aldatmacalarla doluydu. Aynı raporda kurumsallaşan ve belli oranda da olsa da doktor raporlarıyla kesinlik kazanan işkence ve işkence sonucu ölümler AIDS ve tüberküloz gibi nedenlerle açıklanabiliyordu. Yalan da işkence de sürüyordu. İşkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gereğince taraf devletlerin sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 1. yılda ve daha sonra her 4 yılda bir sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için aldıkları önlemleri sözleşme uyarınca kurulan komiteye bildirme zorunluluğu vardı. Türkiye ilk raporunda AIDS ve tüberkülozdan söz edince komitenin Türkiye raportörü Peter Burns, işkencenin tümüyle kaldırılması için Türkiye'nin yapması gereken çok şey olduğunu anlayana davul zurna az üslubuyla açıklıyordu. 23 Kasım 1990. İmzacı devletlere işkenceyi önleyecek yasal, yargısal, yönetsel önlemleri alma yükümlülüğü getiren işkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de hükümet dışı uluslararası kuruluşlar aracılığıyla etkin denetim sağlayan işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi de hiçbir işe yaramıyordu. Yaramazdı çünkü işkencenin önlenmesine ilişkin uluslararası belgelerin bir iç hukuk kuralına dönüştürüldüğü bir dönemde askeri Yargıtay Başkanı Yargıç General Hakkı Erkan, diyelim ki polis ifadesindeki ifadeler doğru çıktı ama ifadenin de işkence altında alındığı tespit edildi. Biz o polisi de yakalar cezalandırırız ama bu ifadeyi de kabul ederiz diyordu. 5 Mart 1989 Birleşmiş Milletler ve Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmelerinin yeni imzalandığını, onaylandığını kabul etsek bile, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1954 yılından beri, yani General Erkan'ın bu sözleri söylemesinden tam 35 yıl önce imza koyduğumuz unutulmamalıdır. Hadi işkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 15. maddesini okumuyorsun. Peki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesini de mi hiç okumadın demezler mi insana? Demiyorlar ve işkencecilerin ekmeğine yağ sürüyorlar. Umarım emekli olup köşenize çekilmişsinizdir ve bol bol zamanınız vardır. Yardımcı doçent Mehmet Semih Gemalmaz'ın Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukukunda İşkencenin Önlenmesi yapıtını okumanızı öneririm size. Savunma avukatlığınızda yararı olur hiç olmazsa. 24. ayrımın sonu, sayfa 262.